Ayrım 18.
Sayfa 191. Yelkenler Fora. Vietnam'dan ayrılırken tek düşüncem yeniden oraya dönebilmekti. Elbet döndüm. Vietnam'a bundan sonra da yeniden ve yeniden döneceğimi de biliyorum. Neden mi? Belki insanı şaşkına çeviren olağanüstü doğa harikalarından. Doğanın tüm nimetlerini burada cömertçe size sunmasından. Ama doğa dünyanın neresinde cömert değil ki? Vietnam'a bundan sonra yeniden ve yeniden döneceğim. Neden mi? Belki de insanların yapısından. Çünkü dönmezsem insanlarını özleyecekmişim gibi geliyor. Vietnamlıların ortak özellikleri yalnız Ho Chi Minh'in sevgisi ve saygısıyla da geçmişin üzerine sünger çekip geleceğe bakma çabasıyla kısıtlanmıyor. Öteki ortak özelliklerini şöyle sıralayabilirim. Sonsuz bir dışa dönüklük, yabancılara, tanımadıklarına büyük ilgi ve ülkelerinde güzelden yana, iyiden yana, olumludan yana ne varsa sizinle paylaşma isteği ve çabası. Sonsuz bir içe dönüklük, her şeyin derinine inme çabası ve karşısındakine duyulan saygıdan neredeyse utangaçlık. Bir önce söylediğimle çelişki gibi mi geldi? Gelmesin. Çelişkiler bir arada barınamaz mı? Her an yardıma hazır, hep davetkar. Mükemmel ev sahipliği. Hep güler yüzlü olmak, yalnız dudaklarla değil, gözlerle de gülümsemek. Ama o güler yüzün, gülen dudakların, gülen gözlerin gerisinde fark etmeden geçemeyeceğiniz bir hüzün. Derinlere kazılmış bir hüzün. Genç kızların ve kadınların güzelliği. Ve sanki kuşların cıvıldaşması gibi, şarkı söyler gibi konuşma biçimleri. İncecik bedenlerini, uzun boyunlarını, başlarını hep dimdik tutmaları ve soylu tavırları. Tarlada pirinç toplarken bisiklet ya da motosikletle, kentte ya da dağ başında kendilerine yol açarken, sokakta yemek pişirirken, tapınakta dua ederken ya da bir barda çevresindekilerle eğlenirken bu soylu tavır onları terk etmiyor. İşte yine Vietnam'dayım. Bu kez kuzeyde, Hanoi'de, ülkenin başkentinde. Çoktan söylemem gerekirdi. Burada kuzey ve güney sözcükleri yön belirten sıfatlar dışında da işlevler üstlenmişler. Elbet politik içerikleri de var. Savaş yılları boyunca bol bol kullanılan politik anlamlar. Ancak bu sözcüklerin yalnızca politik yüklemleri yok. Aynı zamanda coğrafi anlamları da çok güçlü. Ve artık günümüzde Güney ya da Kuzey Vietnam denildiğinde politik değil, coğrafi özellikler ön planda. Belki de en iyisi Vietnam haritasını gözünüzün önüne getirmeniz. Kuzeyde Kızıl Nehir Çin'in, Yuan bölgesinden çıkıp kolları ayrılarak arkasında verimli topraklar bırakarak Kuzey Vietnam'ı enlemesine kat ediyor ve muhteşem deltalar oluşturarak denize dökülüyor. Güney Vietnam'da ise aynı işi Mekong Nehri yapıyor. Bu iki bölgeyi birbirine bağlayan Güney Çin Denizi boyunca incecik uzanan bir kara parçası. Yani isteseniz de istemeseniz de güney ve kuzey sözcüklerini bol bol kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kuzey Vietnam'da başkent Hanoi'deyim. Hanoi'de olma nedenim bir an önce Halong Körfezi'ne ulaşmak. Hanoi'de fazla oyalanma. Saigon'a hiç benzemez. Asık yüzlü, fazla ciddi bir kenttir. Yıllardır komünizmin kalesi olma işlevini üzerinden atamamıştır demişlerdi. Yanlış demişler. Saigon'a hiç benzemezin dışında tümü yanlıştı. Asık yüzlü bir kent olmasına imkan yoktu. Çünkü kızılırmakla, ormanlarla, bahçelerle, yeşilin binbir türüyle, göllerle sarmaş dolaş olmuştu. Çiçeğe, dala, ağaca bunca saygı ve sevgi gösteren kent hiç asık yüzlü olabilir miydi? Zaten Hanoi sözcüğü ırmağın kıvrımında demek. Aynen öyle, kent 1000 yıl önce ırmağın kıvrımında kurulmuş ve oradan büyümüş. Doğru, Saigon'a hiç mi hiç benzemiyordu Hanoi. Nüfusu Saigon'un 1/4 kadardı. Burada otomobilde, motosiklette daha azdı. Egemenlik kesinlikle bisikletteydi. Saigon'a hiç benzemiyordu. İnsanlar burada biraz daha içe kapalı, yabancılara biraz daha alışık ve bu nedenle biraz daha utangaçtı. Saigon'a benzemiyordu. Çünkü burada barlar, eğlence yerlerinden daha çok müzeler, kütüphaneler vardı. Bir de Vietnam tarihini belgeleyen tarihi yapılar, resmi ve bürokratik yapılar. Saigon'a benzemiyordu. Sokakları Saigon kadar, reklam panoları, akşam oldu mu yanar döner ışıklar, cart cart bağıran floransların saldırısına uğramamıştı. Tamam, Halong Körfezi'ne bir an önce gitmek için yanıp tutuşuyorum ama Hanoi'yi öyle bir çırpıda gözden çıkaramam. İşte Ba Dinh Meydanı, Ho Chi Minh, Vietnam'ın bağımsızlık bildirgesini bu alanda halka okumuştu. Tarih 1 Eylül 1945. Biraz ötede Ho Chi Minh'in mozolesi. Vietnamlıların Ho amcası burada cam bir kutunun içinde yatıyor. Ve kapının önünde günün her saatinde çoğu ilkokul çocuklarından oluşan uzun kuyruklar göze çarpıyor. Mevsimlerden sonbaharsa Ho amcayı göremezsiniz. Çünkü bakım için Moskova'ya götürülüyor. Daha da ötede Hanoi Operası. Fransızlar döneminden kalma Versailles Sarayı'ndan esinlendiği söyleniyor. Anıt mezarın biraz gerisinde başkanlık sarayı da Fransızlardan kalma. Ho Chi Minh bu yapının halka ait olması gerektiğini savunduğu için hiç orada yaşamamış. Önceleri bahçıvanın evinde kalmış, sonra parka dönüştürülen bahçede ona bir ev yapılmış. Tik ağacından yapılma, toprak zeminden direkler üzerinde yükselen Vietnam geleneksel mimarisinin tüm özelliklerini ve güzelliklerini ortaya koyan bu alçak gönüllü ev, kentte gördüğüm en güzel şeylerden biriydi. Ve parkın bir başka ucunda tek sütunlu pagoda. Çevresi el ele dolaşan sevgililerle, bebek arabalarıyla gezintiye çıkmış annelerle dolu. Hanoi'de müze bolluğu var dedim ya, müzeler listesini elime almamla elimden çıkarmam bir oldu. Çünkü liste uzayıp gidiyordu. Tarih Müzesi, Savaş Müzesi, Ordu Müzesi, Hava Kuvvetleri Müzesi, Devrim Müzesi, Bağımsızlık Müzesi, Ho Chi Minh Müzesi. Sonunda aradığımı buldum. Güzel Sanatlar Müzesi. Ötekileri ıskalayıp kendimi oraya attım. Hanoi Güzel Sanatlar Müzesi küçük bir mücevher. Vietnam'ın krallık dönemlerinden kalma ipek üzerine resimlerden, kemer yontularına binlerce yılın birikimi orada. Ağlayan Söğüt'e orada rastladım. Ağlayan Söğüt yani Leo'ya. 18. yüzyıldan kalma bir tablonun karşısında yere bağdaş kurmuştu. Önündeki resim defterinin bembeyaz sayfasına önündeki tabloda gördüklerini çiziyordu. Çizdiklerine baktığımı görünce başını kaldırdı ve insanın içini ısıtan bir tebessümle "Daha çok işim var, kolay kolay bitmeyecek," dedi. Sanki bir arkadaşıyla konuşurmuş gibi söyleyivermişti bu sözleri. "Peki acelen ne?" diye sordum. "Şiir," dedi. Çok güzel İngilizce konuşuyordu. Ama yine de bir şey anlamamıştım. Resmin daha kolay kolay bitmeyeceği ve üzerinde çok çalışması gerektiğiyle şiir arasında bir ilişki kuramamıştım. "Anlamadım, nasıl yani?" Kucağındaki defteri kapadı, bir sıçrayışta ayağa kalkıverdi. Bu sıçrayışta omuzlarına inen simsiyah saçlarından çevreye lacivert bir ışık yayıldı. Gülümsemesi daha da büyüdü, bembeyaz dişleri daha da aydınlandı, elini uzattı. "Benim adım Leo," dedi. "Ya sizinki?" "Adımı söyledim." "Nerelisin? Neden Hanoi'ye geldin? Çok kalacak mısın? Şimdiye dek burada neler gördün, neleri sevdin, neleri sevmedin?" gibi sorularını yanıtlamaya çalıştım. Başını her çevirişte o kısa siyah saçlardan lacivert bir ışık saçılıyordu ortalığa. Görünüşü 14-15 yaşında gibiydi. Sonradan 22 yaşında olduğunu öğrenecektim. Tam sıra ülkeni bana anlatır mısın sorusuna gelmişti ki, önce sen anlat dedim. Resmi bitirmek için acelen ne diye sorduğumda, şiir demiştin. Ve bir çırpıda anlattı Leo. Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenciydi. Öğretmen istemişti bu klasik dönem eseri çizmelerini. Yani bu bir dersti. Resim yapmayı çok seviyordu ama şiir yazmayı da çok seviyordu. Ve resim çalışarak geçirdiği zamanı sanki şiirle uğraşmaktan çalınmış zaman olarak görüyordu. Gülümsemesi bir an kesilir gibi oldu. Sanki yanlış bir şey söylemiş gibi duraladı. İnce uzun parmaklar arasına aldığı bir tutam saçı parmağına dolayıp durdu ve neden sonra şöyle dedi. Aslında şiirin resmi, resmin şiiri beşlediğini bilmez değilim ama yine de. Endişesini gidermek için buna kendi şiirlerinden birini okumasını istedim. Kendi dilinde bir çırpıda okuyuverdi. Ama kendi dilindeydi. Yalnızca kulağa çok hoş gelen bir melodi kavramıştım. İngilizcesi güzel olmaz dedi. Neden söz ettiğini sordum. Yıldızlardan, saman yolundan, Kızılırmak üzerindeki köprülerden ve elbet ağlayan Söğüt'ten dedi. Neden elbet ağlayan Söğüt? Çünkü dedi benim adım Leo. Ağlayan Söğüt demek. Ben seçmedim, ailem koymuş. Çocukken çok sevmezdim adımı ama şimdi seviyorum. Belki ileride ünlü bir ressam ya da ünlü bir şair olursam adımı değiştiririm. Leo'dan öğreniyorum ki Vietnamlılar yaptıkları işe, ünlendikleri işe göre adlarını değiştirebilirler. Örneğin her yazarın, şairinin, ressamın kendi adından başka bir de yazar, şair, ressam adı vardır. Böylece Ho Chi Minh'in neden onca çok adını değiştirdiğini ve birinde Ho Chi Minh'e karar verdiğini anlayıveriyorum. Yine Leo'dan Vietnam'daki başka isimleri ve anlamlarını da öğreniyorum. Önce kız arkadaşlarının isimleri Hong, gül çiçeği, Lan, orkide, Lian, lotus çiçeği, Nigok, yakut, Chao, inci ve erkek isimleri Chuan, ilkbahar, Tu, sonbahar, To, uzun yaşam, Kang, bereket. Leo'dan öğreniyorum ki Vietnam'da en sık rastladığım Nguyen adı aslında bir soyadıdır ve krallık dönemlerinden kalma soylu bir attır. Birkaç yüzyıl önce eğer güneye yani o vahşi topraklara yerleşecek olurlarsa İmparatorun adı olan Nguyen adını alabilecekleri kabul edilmiş. Böylelikle özellikle güneyde milletin %60'ın adı Nguyen olmuş. Yine Leo'dan öğreniyorum. Kimi yoksul aileler çocuklarına doğum sırasına göre ad koyarlarmış. Hai 1, Ba 2, Tu 3. Müze kapanmak üzereydi. Çıkışa yöneldik, birbirimize sarılıp veda ettik. Saçlarındaki lacivert ışığı savura savura uzaklaşıyordu ki, birden gerisin geriye döndü ve sakın edebiyat tapınağını ziyaret etmeyi unutma diye seslendi ve koşa koşa kalabalığa karıştı. Sevgili ağlayan Söğüt ya da Leo, o tadına doyamadığım müze gezintisi sırasında bana verdiği neşe, sevinç, aktardığın bilgiler, paylaştığın duygular için sonsuz teşekkürler. O gün bugün düşünmeden edemiyorum. Acaba adın Leo olduğu için mi gözlerin hep gülüyor, dudakların ve saçların hep ışık saçıyor? Yine sen söylemiştin, biz Vietnamlılar için adlarımız ruhlarımızı yansıtır. Siz yeryüzünün herhangi bir yerinde edebiyat tapınağı diye bir şey olduğunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Yani Vietnam'a gelinceye dek bilmezdim. Edebiyatla uğraşmak dünyanın en meşakkatli işidir. Edebiyatla uğraşmak savaşmaktan daha zordur. Edebiyatla uğraşmak bir ülkeyi yönetmekten daha yüce bir iş demiş İmparator La Tang Tong. Ve bunu ta 1400 yılında söylemiş. Ve bu düşüncelerden yola çıkarak edebiyatla uğraşanları onurlandırmak ve yüceltmek için kentin orta yerine göller ile ırmak kolları, ormanlar ile bahçeler arasına edebiyat tapınağını kurdurtmuş. Edebiyatla uğraşmak o zamanlar çoğunlukla Konfüçyüs'ün öğretisini yorumlamak ve yaymak demekse de burası Vietnam'ın ilk üniversitesi olmuş. Önceleri yalnız din adamlarına ve soylu ailelere açıksa da birkaç yüzyıl sonra bu sınırlar kaldırılmış. Geleneksel Vietnam mimarisi o gün bugün korunmuş. Bu mimari birbirine açılan avlular çevresinde gelişmiş. Bonsai ya da minyatür ağaçlarının arasından geçip dört sütunlu kapıdan girince kendinizi bir avluda buluyorsunuz. Sonra geçitler ve avlular birbirini izliyor. Avlular arasında duvarlar, her geçit, her avlu akademik deneyimlerle bağlantılı. Önce yetenek kapısı, sonra ahlak kapısı, en sonraki geçit ya da kapı sentez kapısı. Tapınağa girerken kuruluş yıllarından günümüze gelen bir yazı, içeri girmek için atlardan inmek gerektiğini belirtiyor. Üçüncü avluda ise tapınağın en ilginç olayı var. 82 kaplumbağa tableti. 15. yüzyılda yine bir imparator emir vermiş, edebiyat yarışmalarında birinci gelenlerin atları tabletlere yazılıp buraya dikilsin. Ve 1442 yılından başlayarak 300 yılı aşkın bir süre bu adet sürdürülmüş ve sonra edebiyat yarışmaları devam ettiği halde tabletleri dikmekten vazgeçmişler. Sonuç şöyle, avluda taştan yontulmuş 82 kaplumbağa var. Vietnam'da kaplumbağa en az ejderha kadar kutsal bir hayvan. Ejderhayı edebiyata uygun görmemişler herhalde. Bu kaplumbağalar üzerinde en başarılı edebiyatçıların isimleri yazılı tabletleri taşıyor. Nedir bu edebiyat yarışmaları derseniz, 1500'lerden ta 1918 yılına dek hiç aksamadan sürdürülmüş. Yerel, bölgesel ve tüm imparatorluk sınırlarını kaplarmış ve herkese, her yaştan insana açıkmış. Kimi zaman aynı aileden 3 kuşak aynı yarışmaya katılırmış. Yarışma dili halkın konuştuğu Vietnam dili değil, edebiyat, felsefe ve bilim dili olan Çinceymiş. Yarışmayı kazanana saraydan armağanlarla yetinilmez, bir de maaş bağlanırmış. Ve üniversitede hocalık, sarayda görev verilirmiş. Armağanlar arasında mutlak bir de at ve özel bir giysi olurmuş ki, yarışmada birinci gelen o giysileri giysin, ata binsin ve kent sokaklarında dolaşsın diye. Ve o atının üzerinde dolaşırken halk da sokaklara çıkar, birinciye, demek bu yılın birincisi sensin diye yeniden armağanlar, bu kez daha alçak gönüllü armağanlar sunarmış. Şaşılacak müthiş bir olay değil mi? Edebiyat tapınağını görünce bütün bu anlatılanlara şaşmadım. Kaplumbağaları okşadım, tabletlerdeki isimler önünde saygıyla eğildim. Bunları öğrendikten sonra Vietnam'da genç yaşlı herkesin kitap okuduğuna, şiir yazdığına da şaşmadım. Kitapçıların günün her saatinde tıklım tıklım olmasına da, her toplum kendi ektiğini biçiyordu. Edebiyat tapınağındaki gezi, sentez kapısından geçtikten sonra 5. avluda sona eriyor. Burada tapınağın adandığı Konfüçyüs'ün heykeli sizi karşılıyor ve uğurluyor. Sanki daha iyi bir insan olmanız için küçük bir dürtü. Senin içinde büyümedikçe o bilginin sana yararı olmaz diyor Konfüçyüs'e veda edip edebiyat tapınağından ayrılıyorum. Ve artık Halong Körfezi'ne gitmek için sabırsızlanıyorum. Öyleyse acele etmeliyim ve mutlaka kentin göbeğindeki 3 göle saygılarımı sunmalıyım. Roma'da Trevi Çeşmesi'nin havuzuna para atarsınız, yeniden Roma'ya dönme dileğiniz gerçekleşsin diye. Ama burası Roma değil de, Vietnamlılar para işleriyle uğraşmaktansa, şiirle dizelerle, yaprakla, çiçekle uğraşmayı yeğliyor. O nedenle Hanoi'deki göllere saygınızı sunmak yeterli. Bir koşu Hoan Kiam Gölü'ne gidiyorum. Hoan Kiam, yani özüne dönmüş kılıç gölü. Bu ne biçim göl adı demeyin. 15. yüzyılda Çinlileri ülkeden kovan imparator, savaş sona erince bu gölde kayık gezintisi yapıyormuş. Tam o sırada bir su kaplumbağası gelip imparatorun kılıcını kapıvermiş ve suların derinliğinde kaybolmuş. Yani bundan böyle savaş olmasın diye kılıcı geldiği yere döndürmüş, gölün ruhlarına teslim etmiş. Ve o gün bugün gölün adı Hoan Kiam kalmış. İçimden gölün ruhlarına biraz da kızmak geliyor doğrusu. Kılıcı geri aldığınızda ne diye sonra yüzyıllar boyunca yeni saldırılar, yeni savaşlar sardınız bu insanların başına diye biraz çıkışmak. Ama elbet böyle bir şey yapmıyorum. Zaten yapmak istesem de gölün ortasında en asil, en munis, en güzel haliyle duran, tepesindeki kızıl yıldızı gururla taşıyan kaplumbağa pagodası izin vermezdi. Oradan ayrılıp bir koşu Ho Tai Gölü'ne gidiyorum. Yani Batı Gölü'ne. Bunda bilinmeyecek ne var? Kentin batı bölümünde olduğu için Batı Gölü demişler ama kimi zaman Büyük Göl ya da Sisli Göl dedikleri de oluyor. Rivayete göre bir imparator kente dadanan ve habire kötülük yapan 9 kuyruklu bir tilkiyi buradaki su birikintisinde boğmuş ve o anda toprak 9 yerden yayılıp bu göl oluşmuş. Bu gölün ruhları kıpkırmızı çiçek açan ateş ağaçlarını armağan etmiş bura halkına. Oradan ayrılıp bir koşu Turuk Bak Gölü'ne gidiyorum. Aslında pek koşmama gerek yok. Bir öncekine çok yakın. Aralarında bir iki sokak var. O kadar. Turuk Bak Gölü, yani Beyaz İpek Gölü. Efendim, sarayda haremde yaşayan kızlar yaramazlık yapar ya da büyük sözü dinlemezlerse tam da buradaki bir köşke yollanırlar ve sabah akşam el tezgahlarında ipek dokuma cezasına çarptırılırlarmış. Hem de en zahmetli olan her lekeyi, her dalgınlığı, her boş vermeyi derhal ortaya çıkaran Beyaz İpek. O gün bugün gölün adı Beyaz İpek Gölü. Her üç gölde kentle, kent yaşamıyla sarmaş dolaştı. Sevgililer orada geziniyor, genç ya da yaşlılar sabahın erken saatlerinde orada günlük egzersizlerini yapıyordu. Öğrenciler derslerini orada çalışıyor, millet kitabını orada okuyordu. Her üçünün de çevresi tertemiz ve bakımlı bahçeler, parklar, pagodalar, tapınaklarla doluydu. Ve her üçüne de Vietnamlar her an saygılarını sunuyordu. Onlar bu saygı sunma işini gölle, daha doğrusu gölün ruhu ya da ruhlarıyla konuşarak yapıyorlardı. Ben belki de ruhlar Türkçe anlamaz diye göl sularına bir küçük çiçek ya da bir yaprak bırakarak yaptım. Göllere saygımı da sundum. Artık Halon Körfezi'ne doğru yola çıkabilirim.